Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda İnsan Suresinin 1-11. ayetlerinin tilavetine kulak vereceğiz. İnsan Suresi Medine'de inmiş ve 31 ayettir. Bu sure, İnsanın yaratılışı ve ona rehberlik edilmesiyle başlar. Ardından ebrar ve salih insanların özellikleriyle kıyamette onlara verilecek büyük ödüller anlatılır. Sure, sabır ve direncin, Kur'ani emirlerin yerine getirilmesi ve her durumda Allah'ı anmanın önemini vurgulayarak sona erer. Şimdi İnsan Suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinun min ed-dehr lem yekun şey'en mezkura. İnna halaknal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samian basira. İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran wa imma kafura. İnna a'tadna lilkafirina salasila ve aghlalan ve sa'ira.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nütfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار
Bu ayetler insanla ilgili ilahi bir kanun olan imtihanı işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Allah sizi önemsiz bir nutfeden yarattı ve size göz ve kulak gibi nimetler verdi. Böylece hakikatleri görebilirsiniz ve duyabilirsiniz. Ayrıca sizi akıl ve vahiy ile rehberlik etti ki doğru yaşam yolunu tanıyın ve hayatınızdaki sınavlarda kendi iradenizle yolunuzu seçin. Elbette açıktır ki her insan seçimi kendisi için sonuçlar doğurur. Bazı insanlar akıl ve vahiy nimetlerinden iyi bir şekilde faydalanır ve bu iki büyük ilahi nimetin şükrünü yerine getirerek yaşarlar. Bazı insanlar ise akıl ve vahyin hükmüne aykırı olarak içgüdülerini, duygularına ve nefsani arzularına dayanarak yollarını seçerler ki bu hem ilahi nimetlerin inkarı hem de kıyamette onlara büyük bir ceza ve azap getirecektir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Eğer insan yaratılışının kaynağı olan değersiz bir nutfeye dikkat ederse, Allah karşısında gururlanmaz ve kibirlenmez. Aksine onun nimetlerinin şükrünü yerine getirir. İnsan sorumlu ve yükümlü bir varlıktır. Serbest ve sorumsuz bir şekilde dilediği gibi davranamaz. İmtihan Allah'ın tüm insanlar için tarih boyunca belirlediği kesin bir yasadır. O halde ilahi sınavlarda başarılı olmak için kendimizi hazırlamalıyız. Allah, akıl ve vahiy aracılığıyla insanlara delilini tamamlamıştır ve ilahi hidayeti kabul etmeyenler bu nimeti inkar ederek küfür yolunu seçmiş ve cezalara uğrayacaklardır. Şimdi İnsan Suresinin 5 ila 11. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
İnnel ebrara yeşrabuna min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. Aynen yeşrabu bihâ ibâdullâhi yufecjirûnehâ tefcîrâ. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendilerini yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürür verir.
Ya daimel fadli alel beri Ya daimel fadli alel beri
Bir önceki ayetlerde kafirlerin kıyametteki durumuna değinilmişken, bu ayetler ise kıyametteki iyilerin ve doğru olanların durumuna işaret etmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Cennete girmeleriyle birlikte onlar lezzetli ve hoş kokulu içeceklerle karşılanacaklardır. Bu içecekler cennet pınarlarından çıkmaktadır ve cennet halkı nerede isterse yer alıp oradan bu pınar akacaktır. Ayetlerin devamında iyilerin cennete girmelerini sağlayan özelliklerine değinilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Onlar Allah'a verdikleri sözlere ve adaklarına sadık kalırlar. Eğer bir işi üstlenirlerse onu en güzel şekilde yerine getirirler. Çünkü onlar kıyamet gününün azabından korkmaktadırlar ve her türlü sorumluluğu yerine getirmedeki gevşekliğin onlara büyük bir ceza getireceğini bilirler. İyiliğin en belirgin özelliği fedakarlık ve geçiştir. Kendi ihtiyaçların olsa da sahip olduklarını yoksullara, yetimlere ve esirlere verirler ve kendilerini zora sokarak ihtiyaç sahiplerinin rahat olması için çaba gösterirler. Tabii ki bu gibi bir infak ve fedakarlık yalnızca Allah rızası için olmalı ve hiçbir maddi ya da dünyevi bir amacı olmamalıdır. Açıkça görülmektedir ki Allah rızası için ihtiyaç sahiplerini kendilerine öncelik veren ve her zaman Allah katında sorumluluklarını yerine getirmek konusunda endişelenen bir kimse, kıyamet günü o kişinin tehlikelerden ve azaplardan korunarak sevince ve neşeye kavuşması sağlanır ve huzur içinde cennete girmesi sağlanır. Müfessirlerin belirttiğine göre bu ayetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin fedakarlığını tanımlamak için indirilmiş olup onlardan ebrar olarak bahsedilmektedir. Rivayetlerde yer aldığına göre İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam çocukken hastalandılar. Peygamber Efendimiz onların sağlıklarını kontrol etmek için Hazreti Ali aleyhisselamın evine gidip onların sağlığı için adak yapmalarını önerdi. İki imam sağlığına kavuştuğunda Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha bu adaklarını yerine getirebilmek için 3 gün oruç tuttular. Fakat evlerinde iftar için yiyecekleri yoktu. Hazreti Ali aleyhisselam biraz arpa ödünç aldı ve ekmek hazırladılar. Her 3 akşamda iftar vaktinde bir yoksul gelip onlardan yemek istedi. O büyükler Allah'ın rızası için ekmeklerini onlara verdiler ve kendileri sadece su ile iftar ettiler. Bu ayetler onların fedakarlık ve özverilerini anlatmak için indirilmiştir. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Bazı mahrumiyetler müminlerin bu dünyada Allah'ın rızası için katlandıkları kıyamette en iyi şekilde telafi edilir. Allah'ın iyi kulları başkalarına hayır ve iyilik yapanlardır. Bu Allah'a kulluk ile iyilik yapmanın birbirinden ayrı olmadığı anlamına gelir. İslam farklı kesimlerden muhtaç ve çaresizlere destek verir ve toplumsal yoksulluğu ortadan kaldırmak için müminleri sadaka ve fedakarlığa teşvik eder. İnsanın yaptığı amelin değerini ve geçerliliğini belirleyen şey niyetin ve ameldeki samimiyetidir. Eğer bir iş Allah için yapılırsa o zaman değerlidir. Aksi takdirde sadece insanlar tarafından takdir ve övgüyle sınırlı kalır. Müminler sadece Rabbimizin emirlerine karşı gelmekten korkarlar. Bu nedenle her işlerini Allah için yaparlar. İnsanların övgü ve teşekkürlerini beklemezler. Ve Allah'tan korkmanın sonucu, onun gazabından korunmak ve kıyamette mutlu ve sevinçli olmaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Değerli dinleyiciler, Bir Nura Giden Yol isimli programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çağdaş İran ve dünya tarihinin en hassas ve gergin dönemlerinden birine titiz ve büyüleci bir bakışla yolculuk ediyoruz. Evet, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün 1979 yılının son aylarında yaşanan olayları ve Muhammed Rıza Pehlevi'yi destekleyen lobinin onu Amerikan topraklarına getirme çabalarını tarihi belgelere, diplomatik raporlara ve birinci elden anılara dayanarak ele alacağız. Ayrıca gizli operasyon, Proje Alfa'yı ve Mehdi Bazelgan ve Berzinski arasındaki tartışmalı görüşmeyi de ele alacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Şah'ın Amerika'ya girmeye çalıştığı dönemde Kissinger ve Rockefeller de eski İran Şahı'na sığınma hakkı elde etmek için çeşitli ülke liderleriyle pazarlık yapıyorlardı. Ancak Muhammed Rıza Pehlevi'yi kabul etmenin maliyeti o kadar yüksekti ki onu kabul etmeye istekli olan hükümet sayısı çok azdı. Son olarak Kissinger'la eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı dostça ilişkiler içinde olan Meksika Devlet Başkanı José López Portillo, Şah yanlısı lobinin teklifini kabul etti. Elbette Meksika Dışişleri Bakanı buna karşıydı ve ülke hükümetinin Amerika'nın Muhammed Rıza Pehlevi'ye sığınma hakkı vermesine yardımcı olmaması gerektiğini düşünüyordu.
Ancak Kissinger nüfuzunu kullanarak Portillo'yu bakanının isteklerine aykırı olarak İran kraliyeti ailesine vize vermeye ikna etti. Böylece 10 Haziran 1979 tarihinde Muhammed Rıza Pehlevi ve arkadaşları Meksika'nın Cuernavaca kentine vardı. 1979 yılı Ekim ayı başlarında Alfa projesinin uygulayıcıları ellerindeki kozları ortaya koydular. Evet, bu Şah'ın hastalığıydı. Carter'in özel kalem müdürü William Hamilton Jordan anılarında bu konuyu ilk gündeme getirenin Rockefeller'in yakın danışmanlarından Joseph Werner Reed olduğunu yazmıştır. Reed, 28 Eylül 1979 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Newsom'la temasa geçerek Şah'ın ciddi şekilde hasta olduğunu ve Amerika'da tıbbi bakıma ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin hastalığı saraydaki birkaç kişinin bildiği gizli bir konuydu. Nisan 1974'te saray hekimi Doktor Abdülkerim Ayadi Şah'ın büyümüş dalarından endişe etmeye başladı ve saray bakanı Esedullah Elem'den Paris Üniversitesi'nden kan uzmanı Profesör Jane Bernard'ı davet etmesini istedi. Bernard birçok profesörle birlikte İran'a gelerek Şah'ın kemik iliği ve kan örneklerini aldı. Yapılan testlerde Şah'ın uzun süreli tedavi gerektiren bir lösemi türüne yakalandığı ortaya çıktı. Elbette kanseri saray mensuplarından hatta Şah'ın kendisinden bile gizlediler. Ferhat Diba 1977 yılında eşinin hastalığını öğrendi. Ancak devrime kadar kocasının durumu hakkında kesin bilgiye sahip olamadı. Ekim 1979'a gelindiğinde Şah'ın hastalığı artık bir sır değildi. Ve Washington yetkilileri onun tıbbi kayıtlarından haberdardı. Asıl soru Şah'ı sadece Amerikan hastanelerinin mi tedavi edebileceğiydi. Amerikalı doktorlar Şah'ın New York'ta tedavi edilmesini tercih ettiklerini ancak benzer olanakların Meksika'da ve Fransa'da bulunduğunu söylediler. Ancak Şah'ın ilerlemiş hastalığı ve yakın zamanda ölme ihtimali denklemi değiştirdi. Vance'in de aralarında bulunduğu Washington'daki güvercin siyasi grup üyeleri kademeli olarak pozisyonlarından çekildiler. Vance, 19 Ekim 1979 tarihinde Beyaz Saray'da düzenlediği dış politika briefinginde Dışişleri Bakanlığı Tıbbi Direktörü'nün görüşüne göre Muhammed Rıza Pehlevi'nin durumunun Amerikan tıbbi bakımı alması gerektiğini açıkladı. Hala sonuçlarından endişe eden Carter, danışmanlarına büyükelçiliğimize saldırsalar ve halkımızı rehin alsalar ne tavsiye edersiniz diye sordu. Hiç kimse cevap vermedi. Carter sessizliği bozdu ve şöyle dedi. O gün hepimiz burada soluk yüzlerle oturacağız ve başımıza ne geldiğini anlayacağız. Son olarak 21 Ekim 1979 tarihinde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Warren Christopher, Meksika'daki Amerikan Büyükelçini bir telgraf çekerek Şah ülkeye girmesine izin verdiler. Ve Christopher seyahatin gizli olacağını ve Rockefeller grubunun bunu ayarlayacağını vurguladı. 22 Ekim 1979 tarihinde Muhammed Rıza ve Ferah Pehlevi sahte David Newsom adıyla New York'taki Cornell Tıp Merkezi'ne kaldırıldılar. Rockefeller anılarından Muhammed Rıza Pehlevi'nin sahne isminin yazımında fazladan bir E harfi olduğunu ve David Neilson olarak yazıldığını yazmıştır. Şahın Amerika'ya gelişi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Carter aylarca direndikten sonra neden fikrini değiştirdi? İnsaniyet ilkesi onun için o kadar önemli miydi ki Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğini riske atmaya razı oldu? Yoksa siyasi ve seçimsel değerlendirmeler mi belirleyici oldu? Bu soruların cevaplarını Amerika'nın iç denklemlerinde aramak gerek. Ekim 1979'da Amerikan başkanlık seçimlerine yalnızca bir yıl kalmıştı. Carter, enerji krizini, yüksek enflasyonu ve Amerika'nın önemli bir müttefiki olan İran'ı kaybetmeyi yönetemediğini ileri süren cumhuriyetçiler ve hatta bazı demokratlar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Başkanın özel kalem müdürü Hamilton Jordan şöyle uyardı: "Eğer Şah Meksika'da ölürse Kissinger o bizim faturamızı ödeyecek. Önce kralı devirdiğini, şimdi de onu öldürdüğünü söyleyecek." Carter şöyle cevap verdi: "Kissinger cehenneme git. Ben bu ülkenin başkanıyım." 2 yıl öncesine kadar Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan siyasetçi Henry Kissinger, Şah'ın kabul edilmesi ve İran devrimine sert davranılması gerektiğini savunuyordu. Bir zamanlar şöyle demişti: "Dış politikasında ahlaki mükemmelliği arayan bir ülke ne mükemmelliğine ne de güvenliğine ulaşabilir." Dolayısıyla siyasal baskıların varlığı yadsınamazdı. Şah'ın Amerikan dışında ölmesi halinde Carter'in basın ve rakiplerinden daha yoğun saldırılara maruz kalması ve seçimleri kazanma şansının azalması söz konusu olabilirdi. Sonuç olarak Carter'in kararı hayırseverlik değil, vurgunculuk temeline dayanıyordu. Şahinler ve güvercinler olarak adlandırılan iki grup arasındaki fark, etik ve çıkar çatışması değil, Amerika'nın ulusal çıkarlarına öncelik verme konusundaki farklılıktır. Rockefeller ve Kissinger gibi şahinler, Şah'ı kabul etmenin Enver Sedat ve Kral Hasan gibi Orta Doğu müttefiklerinin güvenini koruyacağına inanıyorlardı. Vance ve Christopher güvenlik raporlarına dayanarak Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin düşme riskine öncelik verdi. Şah'ın seyahatini gizli tutmak isteyen Amerikalı ve Meksikalı yetkililerin çabaları sonuçsuz kaldı. Hicri Şemsi 1 Aban 1358 tarihinde Agence France-Presse Meksiko kaynaklarına dayanarak Şah'ın tıbbi muayeneler için New York'a gittiğini bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü William Holding Carter, Şah'ın tıbbi tedavi amacıyla geçici turist vizesiyle Amerika'ya girdiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk edeceğini doğrulamak zorunda kaldı. Ancak Şah'ın sözcüsü iddiayı yalanlayarak durumunun ciddi olmadığını söyledi. Bu inkar İran'da Amerikan kötülüğünün bir işareti olarak görüldü ve Şah'ı yeniden iktidara getirme komplosu şüphelerini güçlendirmiş oldu. 24 Ekim 1979 tarihinde İmam Hümeyni, Kaimşehir Belediye Başkanı ile görüşmede Şah'ın ziyaretine itiraz ederek, "Peki eğer o ölürse İran milletinin parası ne olacak?" dedi. Şah'ın Amerika ziyareti kamuoyunda tepkilere yol açtı. New York'taki bir hastanenin 17. katında ikamet eden eski Şah'a karşı protesto çığlıkları sadece İran sınırlarıyla kalmadı. Şah'ın sığınma talebine karşı Amerika'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Washington ve New York'ta sokak gösterileri düzenlendi. Şah karşıtı ilk gösteri 24 Ekim 1979'da New York Hastanesi önünde gerçekleştirildi. Hastaneye bakan iki kaldırımda toplanan yaklaşık 200 kişinin Şah'a ölüm, Amerikan emperyalizmine ölüm, CIA'ye ölüm gibi sloganlar attığı bildirildi ve Muhammed Rıza Pehlevi'nin Amerika'dan sınır dışı edilmesini talep ettiler. İran'ın Washington Büyükelçiliği de Şah'ın Amerika'da kalma süresinin uzatılması ihtimaline tepki olarak Büyükelçiliği kapattı. En önemli protesto gösterilerinden biri 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan ve Kanada Müslüman Öğrenciler Derneği üyesi 7 İranlı öğrencinin New York'taki özgürlük heykelinin tepesine çıkıp kendilerini heykelin tepesine zincirlemeleri ve New Yorklulara Devrik İran Şahı'nın yargılanması ve cezalandırılması taleplerini iletmek amacıyla Şah'ın yargılanmasını talep eden bir pankart asmalarıyla gerçekleşti. Bu eylem turistlerin tahliyesine ve heykele yapılan ziyaretlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. New York polisi 3 saat sonra onları tutukladı. Aynı saatlerde Manhattan sokaklarında yaklaşık 100 İranlı gösterici Şah'a ölüm sloganları atıyordu. New York Times dergisine göre yüz binlerce İranlının öldürülmesinden Şah'ı sorumlu tutuyorlardı. Bu halk tepkileri karşısında birkaç kişi Devrik Şah'a destek vermekte zorlandı. En dikkat çeken eylemleri ise eyalet yasalarını açıkça ihlal eden bir operasyondu. 25 Kasım'da üzerinde "Yaşasın Şah" yazılı pankart bulunan tek motorlu bir uçak New York'taki bir hastanenin üzerinden uçtu. New York polisi helikopteri 20 dakika sonra suçlu pilotu tutukladı. Bunu $100 karşılığında ve müvekkilinin bilgisi olmadan yaptığını iddia etti. Şah'ın Amerika'ya gelişi, İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik teşkilatını harekete geçirdi. İran'ın iki talebi vardı. Şah'ın suçlu olarak iade edilmesi ve hastalığının İranlı doktorlar tarafından tespit edilmesi. Hicri Şems'in 8 Haban 1358'de İran'ın Washington'daki maslahat güzarı Ali Asker Agah, David Nelson'la görüşerek Şah ve Ferah Divan'ın iadesini talep etti. Nelson, İran ve Amerika arasında iade anlaşmasının bulunmaması nedeniyle bu talebin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Bir bireyin sınır dışı edilmesini yalnızca Amerikan göçmenlik mahkemelerinin inceleyebileceğini de sözlerine ekledi. Son olarak hükümetiyle tahttan indirilen Şah arasındaki dostluğu vurguladı. Tıbbi muayene ile ilgili olarak geçici hükümetin Dışişleri Bakanı İbrahim Yezdi, Şah'ın durumunu incelemek üzere Doktor Muhammed Mu'temedi ve Doktor İreç Fazel adlı iki İranlı doktoru tanıttı. Benz, New York Hastanesi'nin İranlı doktorlar tarafından doğrudan muayene yapılmasına karşı çıktığını, ancak Amerikalı doktorlarla görüşebileceklerini ve Şah'ın tıbbi kayıtlarına erişebileceklerini duyurdu. Benz ayrıca daha açık bir telgrafta şunları söyledi: Şah'ın kendisi veya ailesi talep etmediği sürece Şah'ın İranlı doktorlar tarafından muayene edilmesini düşünmeyiz. Şah'ın kabul görmesine karşı protestolar İran'da ve dünya çapında yoğunlaştı. 1 Kasım 1979'da İran İslam Devrimi'nin kazanımlarını koruma sloganıyla dini siyasi bir kurum olarak kurulan Tahran Muharebedin Adamları Cemiyeti, Kurban Bayramı namazının Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari başkanlığında Tahran'ın güneyindeki Hazane Terminali'nde kılınacağını duyurdu. İslam Cumhuriyeti Partisi de katil şaha sığınma konusundaki tiksintisini göstermek amacıyla namazdan sonra Amerikan karşıtı bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu. Ayetullah Muntazeri hutbesinde Amerikan politikalarını kınayarak, "Biz İran'ın Müslüman milleti olarak Doğu ve Batı'daki emperyalizmin, Amerika ve Siyonizmin suçlarını kınıyoruz," dedi. Devrik Şah'a ve sahipliğini yapan Amerikan suçunu şiddetle kınıyoruz. Namazın ardından Amerikan karşıtı karar okundu. Aynı anda Kurban Bayramı namazı kılınırken Roosevelt Caddesi'ndeki Amerikan Büyükelçiliği önünde yaklaşık 3500 kişilik bir kalabalık toplandı. Büyükelçiliğin maslahat güzarı Bruce Lange'nin verdiği bilgiye göre göstericiler Carter'ı ölüm ve casusluk yuvası olan Amerikan Büyükelçiliği kapatılmalıdır gibi sloganlar attı. Saat 11 civarında Amerikan bayrağı ateşe verildi. Lange'in bir Amerikalı çalışanın büyükelçilik duvarına asılan iki tabelayı yırtıp içeri aldığını bildirdi. Bu pankartlardan birinde İmam Hümeyni'nin resmi vardı. Diğerinde de "Bizim asıl düşmanımız Amerika'dır" yazılıyordu. Lange'in protestocuların bu duruma tepki gösterdiğini ve benzer bir olayın tekrarlanması halinde büyükelçiliğe saldırı tehdidinde bulunduklarını doğruladı. Eylem saat 15'te sona erdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son olarak İran hükümetine büyükelçiliğin güvenliğinin sağlanmasında gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Aynı gün İmam Hümeyni, Pehlevi rejiminin Hicri Şemsi 13 Aban 1357 tarihinde Tahran Üniversitesi'ne saldırısının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Din adamlarına, öğrencilere Amerika ve İsrail'e yönelik saldırılarını artırmaları ve Amerika'yı bu suçlu tahttan indirilmiş şahı iade etmeye zorlamaları çağrısında bulundu. Geçici hükümetin Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci bayramı arifesinde duyurduğu bu mesaj protestoların birlik ve beraberliğine ve istikametine katkı sağladı. Bu gerginliklerin ortasında şok edici bir haber geldi. İran'daki geçici hükümetin başbakanı Mehdi Bazergan, Cezayir'de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Berjinski ile bir araya geldi. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin 25. yıl dönümü kutlaması vesilesiyle gerçekleşen görüşme, İran'da belirsizlik ve öfke dalgası yarattı. Bazergan'ın başbakan olarak ilk yurt dışı seyahatiydi ve böyle bir dönemde bir Amerikalı yetkiliyle görüşmesi birçok soruyu gündeme getirdi. İlk soru bu toplantının gerekliliğiydi. İran ile Amerika arasında derin bir kriz varken bu görüşmenin hangi gerekçesi vardı? Bazergan, İran'ın iç gerginliklerini Amerika'nın gözüne girmek için bir koz olarak mı kullanmayı amaçlıyordu, yoksa birçok kişinin tahmin ettiği gibi geçici hükümet eşitsiz ilişkileri normalleştirmeyi mi amaçlıyordu? İkinci konu ise partiler arasındaki eşitsizlikti. İran'ın en üst düzey yöneticisi Bazergan, Amerikan Başkanı danışmanı olan Berjinski ile görüştü. Diplomatik pratikte bu farklılık İran'ın daha zayıf bir konumda olduğu anlamına geliyordu. Üçüncü konu ise toplantının yeri ve zamanıydı. Cezayir'in başkenti bağımsızlık gününde sömürgeciliğe karşı mücadelenin sembolik bir yeri ve zamanıydı. Ancak Bazırgan'ın Berjinski ile böyle bir ortamda görüşmesi İran toplumuna geçici hükümetin, devrim liderinin politikaları ve halkın sömürgeciliğe karşı mücadele iradesiyle uyumlu olmadığı yönünde örtülü bir mesaj göndermiştir. Bu görüşme İmam Hümeyni'nin Amerika'ya baskı yapılacağı mesajını verdiği ve konuyu daha da hassas hale getirdiği gün gerçekleşmişti. İslam Cumhuriyeti Partisi 1 Kasım'da eleştirel bir açıklama yaparak Bazırgan'dan 4 soruya yanıt vermesini istedi. Birincisi, bu toplantı İran halkının devrimci hareketiyle uyumlu mudur? İkincisi, eğer böyle bir diyalog gerekliyse, küresel siyasetin sözleşmelerinde özel bir yeri olan en üst siyasi düzeyde neden gerçekleşmedi? Üçüncüsü, Berjinski'nin Amerika'nın İran'a yönelik yaklaşımının değiştirmesini istediği iddiası doğru mudur? Dördüncüsü, bu toplantının tam raporunun İmam Hümeyni'ye, Devrim ve Toplum Konseyi'ne sunulması gerekir. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin açıklamasında birkaç saat sonra bir grup öğrenci dünya medyasının özel ilgisini Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne çekti. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün Muhammed Rıza Pehlevi'nin Amerika'ya gelişi ve İran toplumunun devrimci tepkilerini birlikte değerlendirdik. Bazırgan ile Berjinski arasındaki tartışmalı görüşme hassas bir nokta olarak siyasi kararların toplumda nasıl daha fazla nefrete yol açabileceğini gösterdi. Bütün bu olaylar 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskınla İran'ın hem tarihini hem de Amerika ile ilişkilerini sonsuza dek değiştiren olayın önünü açtı. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Yeni Rus Müslüman kadın Ekaterina Morozova şöyle diyor: İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir.
İslam dininin hakikat peşinde olan insanların kalbine nüfuz etmesi, sadece bu insanların araştırma yapması veya bu dini irdelemesiyle olmuyor. Ve insan fıtratı da bizzat bu semavi ve ilahi dinin hakkaniyetine şahitlik ediyor. Yeni yeni Müslüman olan bir insan bu semavi dinin hakkında yaptığı araştırmalarla bu dini akli açıdan doğru ve mantıklı buluyor. Nitekim semavi İslam dini Allah arayışında olan her insanın fıtratında kökü vardır ve kim bu dinin peşinden giderse farkında olmadan onu doğru çekilmeye başlar. Bu insanlardan biri de genç Rus kadın Ekaterina Morozova'dır. Morozova şimdi İslam dinini en mükemmel ve en gani din olarak seçmiş ve bu inancına karşı derin bir aşk beslemeye başlamıştır.
Bayan Morozova öylesine İslam'ın yüce taliminden etkilenmiş ki bu mukaddes dini yeryüzünde yolunu kaybeden tüm insanların gerçek kaybettikleri şey olarak tanımlıyor. Aslında bu yorum hem doğru ve hem ilginç bir yorumdur. Günümüzde birçok insan gerçek saadet ve hakiki huzura giden aydın ve doğru bir yolu bulamıyor ve ancak son ve en mükemmel din olan İslam dini onların bu ihtiyacını giderebileceği anlaşılıyor. Bu yüzden yeni Müslüman Rus bayan Morozova yeni inancına şiddetle bağlandığı için tüm kalbiyle şöyle diyor. Sanki yıllardır İslam'ı tanıyorum. Bu din o kadar güzel ki bir an bile ondan gafil olmak istemiyorum.
Peki ama ne oldu da Bayan Ekaterina Morozova İslam dinine ilgi duymaya başladı ve sonunda da Müslüman oldu? Morozova bu konuda ilkin ülkesinin durumuna işaret ederek şöyle diyor. Eskiden Rusya ya da eski Sovyetler Birliği komünist olduğundan insanlar özel bir dini izleme hakkından yoksundu. Fakat benim dedelerimin hepsi Hristiyandı ve gizlice bu inancı izliyordu. Ta ki Sovyetler Birliği dağıldı, bu insanlar özgürce Hristiyanlık veya diğer dinler hakkında propaganda yapma serbestisine kavuştu.
Rusya'da komünizmin hezimete uğraması, materyalist ve ilahi olmayan düşüncelerin beşerin manevi ve hatta maddi ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını ortaya koydu. Sovyetler Birliği halkı 70 yıl komünizm sultası altında hiçbir dine inanma hakkına sahip değildi. Bu insanlara komünizm öğretilerini izledikleri takdirde mesut olacakları vaat ediliyordu ancak sonuçta bu hedef gerçekleşmediği gibi Sovyetler Birliği halkı despot ve materyalist bir rejimin sultası altında daha da bedbaht oldu. Gerçi bu insanlar gizlice tek manevi dayanakları olan din ve inançlarını korumuştu. Zira din ve inanç zorla yok edebilecek bir şey değildir. Bugün Batı dünyasında liberalizm gibi maddi düşünceler tüm çabalara rağmen çökmek üzere görünüyor. Zira maddiyat tek başına insanların saadetini karşılayamıyor. Çünkü saadetin maddi boyuttan başka manevi boyutu da söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Buna karşın Ekaterina Morozova'nın Müslüman oluşunun sebebi sadece Rusya'da yaşanan gelişmeler değildi. Ve asıl İran'a geldiğinde içinde yaşadığı değişim buna sebebiyet verdi. Ekaterina'nın babası ticaret için ailesiyle birlikte İran'a geldi. Ve tam 2 yıl boyunca Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinde ikamet etti. Ekaterina bu süre içerisinde eğitimine devam etmenin yanında Farsça da öğrendi ve ailesiyle beraber Tahran'ın semtlerinden birine yerleşti. Ekaterina bu yıllarda İran milletinin İslam dini ve kültürüyle yakından tanışma fırsatı buldu.
Bayan Ekaterina Morozova'nın anlattığına göre İslam dinini benimsemesi tatlı bir rüya ile başladı. Ekaterina bu rüyayı şöyle anlatıyor. Her şey bir rüya ile başladı ve İslam dinine yönelik ilgimi uyandırdı. Rüyamda birçok olay yaşandı ve ben iradesiz bir şekilde bazı kelimeleri tekrarlamışım. O sırada uykudan uyandım ve uyanırken aynı kelimeleri tekrarladım. Macerayı anneme anlattım. O da söylediğim kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım ve kelimelerin anlamını öğrenmek istedim. Ta ki Arapça olan bu kelimelerin İslam dininin şahadetleri olduğunu öğrendim. Ancak Ekaterina sırf bir rüyası yüzünden Müslüman olmadı. Fakat bu rüyanın ardından hakikati öğrenmenin peşinden gitti.
Genç Rus kadın Ekaterina ilkin bir Hristiyan olduğu için bir papaza gidiyor ve gördüğü rüya ve İslam dini hakkında soru soruyor. Papaz şöyle diyor. İncil'in 18. bölümünde şöyle yazıyor. Benden sonra Hristiyanlıktan daha mükemmel bir dini olan biri gelecek ve benim izleyenlerim onu izlemeye başlayacak. Bu papaz birçok Hristiyan ruhaninin aksine Hristiyanlığın İslam dini hakkındaki gerçeği Ekaterina'ya anlatıyor. Maalesef günümüze dek gelen ve tarifata uğramış İncil'lerde Hristiyanlıktan sonra daha mükemmel bir dinin geleceğini ve Hazreti İsa'nın bu dinin gelmesini müjdelediğini işaret edilmiyor ve sadece Yuhanna İncil'inde bu konuya işaret ediliyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim gerçek İncil ve Tevrat'ta İslam peygamberinin zuhuru müjdelendiğini buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okumaktayız. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Gerçekte tüm semavi dinler Yüce Allah tarafından gönderilmiş ve ilkelerde ortaktır. Fakat her biri ondan önceki dinleri tamamlamaktadır. Nitekim Hristiyanlık Yahudi inancından daha mükemmel olduğu gibi İslam dini de Hristiyanlıktan daha mükemmel ve son semavi din olduğu için de en mükemmel dindir ve Allah-u Teala tüm insanlardan bu dine geçmelerini buyurmuştur.
Bayan Morozova Hristiyan papazın bu sözlerini duyduktan sonra bu kez Müslüman alimlere başvuruyor ve böylece araştırmalarını tamamlamak istiyor ve sonunda İslam dini en üstün ve en mükemmel din olarak idrak ediyor ve resmen Müslüman oluyor. Bu arada anne ve babası da bu konuda ona mani olmuyor. Belki de anne ve babası İran'da yaşayarak Müslümanlarla yakın irtibatta oldukları için İslam dinine karşı daha anlayışlı olmalarını sağladı. Ekaterina bu konudan çok mutlu ve ebeveyni de İslam dinine ve onun inancına saygı gösterdiğini belirtiyor.
İslam dinini seçerek Müslüman olan kadınların hakkında en önemli meselelerden biri hicab meselesidir. Fakat Ekaterina İslami tesettür ile hiçbir sorunu olmadığını belirterek bunun sebebini de şöyle beyan ediyor. Ben bugüne kadar özgürce İslam dinini izledim. Eskiden de başkalarının bakışına maruz kalmaktan hoşlanmazdım. Müslüman olmadan önce de kadınların örtülü olmaları gerektiğine inanırdım ve sadece başörtüsü kullanmazdım. Müslüman olunca da onu kullanmaya başladım. Gerçekte Bayan Morozova, fıtratı, icabı, kadınların şehvetli gözlerden korunması için örtülü olmaları gerektiğini biliyor ve bu durumun sağlıklı sosyal yaşamını güvence altına alacağını ve İslam dini kadınlar için en güzel ve en uygun giyinmeyi önerdiğini görüyordu.
Bayan Morozova İslam hakkında ilginç görüşünü şöyle anlatıyor. İslam en mükemmel dindir. Ve içinde insanlara insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin, İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir. Yoksa bu din insanlara yeni kısıtlamalar getirmek için gelmemiştir. Bizim bugünkü bilim adamlarımızın bulguları bundan 14 asır önce İslam dininde gündeme gelmiştir ve bu semavi din evrensel ve güncel bir dindir.
Bayan Morozova Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşünü de şöyle beyan ediyor. İncil ve Hristiyanlıkta bazı tahrifat yapıldığı halde Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim tarif edilmemiş bir şekilde günümüze dek ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim tüm soruların cevabını içeriyor ve Allah ile kulu arasında doğrudan sohbet anlamına geliyor. Ben birçok kez Kur'an-ı Kerim'den soru sordum, cevabımı da aldım.
Ekaterina Morozova, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu ve İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'a özel bir ilgi ve saygı duyuyor. Hazreti Abbas, Kerbela'da büyük fedakarlıkların ardından şehit düştü. Ekaterina Rusya'da okula gittiği sıralarda Hazreti Abbas hakkında bir kitap okuyarak o hazretin şahsiyetiyle tanışıyor. Ekaterina, Hazreti Abbas'ın mertlik ve fedakarlık gibi bazı özelliklerinden söz ediyor ve İslam peygamberi ve masum imamların nezdinde seçkin konumu bulunduğunu belirtiyor. Ekaterina şöyle diyor, birçok kez bir sorunla karşılaştığımda Hazreti Abbas'a tevessül ettim ve her defasında sorunum çözümlendi. O hazret keramet ve yücelik simgesidir ve ben her zaman o hazreti takdir ediyorum.
Ekaterina hac farizasını yerine getirme arzusunun yanında her zaman Kerbela'ya gitmeyi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ı ziyaret etmeyi arzu ediyor. Ekaterina son olarak Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İslam dini herkese saygı duyduğu gibi biz de ona saygı göstermeli ve hiçbir şeyini eksiltmemeli veya artırmamalıyız. Müslüman oluşumuzun kıymetini bilmeli ve İslam peygamberinin bu semavi dini yaygınlaştırmak için çektiği çabaları anlamlı ve Allah Teala'ya bizi bu dine doğru hidayete erdirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde İran'ın güneyinde Fars eyaletine gittik ve eyaletin merkezi Şiraz kentinin doğal, kültürel ve tarihi eserleriyle tanıştık. Geçen bölümlerde ayrıca Fars yöresinin çok eski zamanlarda aşiretlerin yaşadığı en büyük yörelerden biri olduğunu ve yöredeki şartların çeşitliliği İran'ın en büyük aşiret topluluğunu oluşturduğunu anlattık. Buna göre de zamanla Fars yöresinde birçok aşiret bir araya geldi.
Fars yöresinin aşiretleri tarih boyunca bu yörenin zengin kültürünün temelini attı. Öyle ki aşiretlerin kültürü yaşam tarzlarına yansıyarak yaşamaya devam etti. Öte yandan Fars yöresinin aşiretlerinin kültürel özellikleri yerli ve yabancı turistleri yöreye çekmekte önemli rol ifa ediyor. Buna göre bugünkü sohbetimizi Fars yöresinde yaşayan aşiretlere ayırdık.
Fars eyaletinde Kaşgai, Hamse ve Mamasani olmak üzere 3 büyük aşiret ve 8 bağımsız kabile yaşıyor. Bölgenin göçebe aşiretleri yayla mevsiminde eyaletin kuzey yörelerine yerleşiyor ve kışın güneydoğu, güneybatı ve bazen de merkezi yörelere göç ediyor. Bu bölgeler genellikle rakamı alçak, kışları ılıman ve yaz ayları çok sıcak olan bölgelerdir. Fars yöresinde yaşayan Kaşgailer gibi bazı aşiretlerin kışları geçirdiği bölge Zagros Sıradağlarının güney etekleridir ve bazen de buralardan uzaklaşarak yörenin Buşehr eyaletinin sahillerine kadar uzanan bölgelere yayılır. Fars eyaletinde yaşayan aşiretlerin toplam nüfusu 147 bin kişi olarak tahmin ediliyor ki bu da İran'ın aşiret nüfusunun %12,5'unu ve Fars eyaletinin nüfusunun %3,5 kadarını oluşturuyor.
Kaşgai aşireti İran'ın en büyük aşiretlerinden biridir ve göçebe hayatı yaşar. Bu yüzden şimdi biraz daha bu büyük aşiretten söz etmek istiyoruz. Kaşgai aşireti her birine de ayrıca aşiret adı verilen 6 büyük kabileden oluşuyor. Kaşgai aşiretinin liderine İlhan adı verilir ki Türkçe'de il ve han yani ağa sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. İlbeyi de gerçekte aşiretin yönetimi ve düzeni ile ilgili bir sözcüktür. Her kabilenin de bir başı vardır ve aynı kabilenin arasından seçilir. Öte yandan her kabilede birçok büyük ailelerden oluşur ve toplulukları aralarında hakim olan akrabalık bağlarına göre oluşur. Kaşgai halkı oldukça cesur, yiğit, sabırlı, konuksever ve emekçi bir aşirettir. Ve silah kullanmakta da üstün yetenekleri vardır.
Kaşgai aşiretinin tarihçesi hakkında oldukça eksik ve dağınık bilgiler bulunuyor ve kimse Türkçe konuşan bu büyük aşiretin ne zaman ve nereden ve hangi sebepten ötürü bu bölgeye göç ettiğini pek iyi bilmiyor. Her halükarda Kaşgai aşiretinden geriye kalan belge ve izlere göre kesin olan şu ki Kaşgai aşireti hep birlikte ve aynı anda ve bütün bir aşiret olarak Fars yöresine yerleşmemiş. Bu aşiret yavaş yavaş ve Türkçe konuşan çeşitli kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Her halükarda Kaşgai aşiretinin İran'ın güneye doğru yayılması bundan yaklaşık 6 asır önce başlamış ve 3 asır boyunca Zendiye iktidarının sonuna kadar devam etmiştir. Kaşgayı aşiretinin birleşmesi ve gerçekte bağımsız bir aşiret olarak kimlik kazanması ise Safavilerin sonlarına doğru gerçekleşir.
Kaşgai aşiretinin iktisadi ve sosyal yaşamının temeli her yıl yaz mevsimine girerken yaylalara göç eden diğer aşiretler gibi besicilik işine dayanır. İki asırdan beri İran'ın en büyük aşireti haline gelen Kaşgai aşireti yaklaşık 3 asırdır her yıl düzenli bir şekilde yaylaya göç eder. Her yıl yaz mevsimi yaklaştığında Kaşgai aşireti içinde yaşadığı kara çadırları toplar ve kadın, erkek, genç, yaşlı tüm aşiret üyeleri yaya veya binek hayvanların üzerinde yaylaların yolunu tutar ve yine kış mevsimi yaklaşınca aynı yoldan geri dönerek güneydeki çaylarına yerleşir. Bu arada bazı ailelerin göç güzergahı üzerindeki köylere yerleştiği ve tarım ve bahçe işiyle uğraşmaya başladığı da belirtilmelidir. Ancak her halükarda aşiretin büyük bir bölümü besicilikle uğraşır ve buna göre de Fars yöresinin kuzeyi ile güney arasında gelip gider. Biraz önce Kaşgai aşiretinden söz ederken bu aşiretin içinde yaşadığı kara çadırlarından söz ettik. Şimdi sizi İranlı aşiretlerin en çok kullandığı bu çadırlarla tanıştırmak istiyoruz. İran'da aşiretlerin ikamet ettiği her alan o yörenin iklim şartları, yağış miktarı ve yine bölgede bulunan inşaat malzemelerine bağlıdır. İranlı göçebe aşiretlerin yaz ve kış aylarını geçirdikleri bölgelerde kendilerine özgü ikametgahları vardır ve köylülerin evini andırır. Bu arada aşiretlerin arasında kara çadırların yaygın olduğu çünkü bu insanların hareketli yaşam tarzıyla uyumlu olduğu belirtilmelidir. Kara çadır keçi yönünden yapılır ve siyah renktedir ve yağış sırasında içine yağmur suyu sızmaz. Yaz aylarında kara çadırı çevreleyen örtüler açılır, kış mevsiminde ise kapanır. Aşiret liderlerinin kara çadırları çok sayıda insani barındıran büyük bir salon gibidir. Aşiretler göç sırasında kolayca toplanabilen ve kurulabilen hafif ve geçici çadırları beraberinde götürür. Çadırları toplama veya kurma işi erkeklerin uzmanlık alanıdır ve bu işi en kısa sürede yaparlar. Kaşgai aşireti erkeklerin giydiği kıyafetler oldukça güzeldir ve günümüzde bu aşiretin karakteristik özelliklerinden biri sayılır. Kaşgai kadınları da başörtüsü, uzun ve rengarenk etekleri ve üzerine uzun elbiseleri ile bilinir. Uzun elbisenin üzerine ise arkalık adı verilen bir nevi ceket giyilir. Kaşgai kadınlarının elbiseleri çok süslüdür ve bu elbiseler genellikle açık ve canlı renklerden oluşan kumaşlardan yapılır. Kaşgai erkekleri de geniş pantolonları, lebbade adı verilen uzunca giysileri ve bellerinde uzun şal ve başlarında keçeden özel bir başlıkla bilinir. Şalın uzunluğu ise yaklaşık 5 metre ve eni ise 1 metre kadardır. Kaşgai kadınları tüm işlerde erkeklere yardımcı olur. Kaşgai kadını çalışkanlık, iffet ve paklık ve sabır abidesidir. Kaşgai kadınları ev işleri ve çocukların bakımının yanında besicilikte ve süt ürünlerini elde etmekte de çalışır. Kaşgari kadınları bu işlerden boş zaman buldukça halı, kilim, keçe, kepenek ve çeşitli el sanatları ürünleriyle uğraşır. Fars aşiretleri arasında halı dokuma sanatı kadınlara özgüdür. Bu kadınların yörede dokuduğu halılar İranlı aşiretlerin arasında eşsiz sayılır. Bu üstünlük kilim, keçe ve diğer el sanatları ürünleri için de geçerlidir. Kaşgari aşiretinin el sanatları ürünlerinde renklerin çeşitliliği bu ürünlerin dünyaca ün yapmasında etkili olmuştur. Nitekim Kaşgari kadının yünü işlemek ve çeşitli renklerle boyamakta yeteneği de emsalsiz sayılır. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 10. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.
Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor: Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor: Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir: Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur: Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor: Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur: Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva, nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur: Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor: Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.